Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız Mehmet Dinç Bey'i her hafta farklı bir konuyla ilgili sohbetini dinliyoruz. Bugün de inşallah iyilik üzerine hocamı dinleyeceğiz. Hocam, iyilik konusu gerçekten çok kullanılıyor,
evet.
Çok tüketiliyor. Hı hı. Ama konuşma olarak, yani lafzen çok tüketiliyor. Keşke uygulama olarak da çok tüketilse.
Dile çok geliyor ama elde davranışa dönüşmüyor.
Yani elde bir şey yok yani. Dilde var da elde, evet, bir şey yok. Evet. Çok güzel. Dolayısıyla Müslüman da hani lime tekulûne mâ lâ tefâlûn, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diye Cenab-ı Hak uyarıyor bizi Kur'an-ı Kerim'de. Müslümanın aslında hani tasavvufta da tasavvuf hal ilmidir derken, hani yapan adam olmak, aksiyon insanı olmak ve bizzat uygulayan, hayata geçiren kişi olmak aslında dinimizde çok ön planda olan bir konu. Bunun sadece dillendirilmesi, evet o da güzel, ama dilde kalması bir mana ifade etmiyor yani, evet, tek başına. İyilik nedir hocam? Bir kere hani iyilik yapmalıyız da, hani dini şeyler elbette bir sürü ayet hadis bulabiliriz ama bunu zannediyorum bizim hani ruh halimize de ciddi bir katkısı
tabii
ve etkisi
ki,
var.
Tabii ki, çok önemli.
İyilik nedir ve niçin bu kadar bizim gündemimiz olmalı? Bize ne, evet, tür faydaları var?
Evet.
Bunlar üzerine biraz sohbet edelim isterseniz.
Evet.
Buyurun,
evet,
hocam.
Yani iyilik tabii ki çokça farklı şekillerde tanımlanabilir ama en temelde iyilik yapmak, başka insana herhangi bir şekilde iyi gelen her türlü mesele iyiliktir. Meseleyi özellikle söylüyorum. Yani bir söz olabilir, bir davranış olabilir, bir jest olabilir, bir hediye olabilir. Her şey, karşı taraf herhangi bir şekilde faydası dokunuyorsa o bilsin ya da bilmesin. Bilmesi şart değil, bilmeden de olabilir. Bilsin ya da bilmesin, herhangi bir şekilde faydası oluyorsa o iyiliktir. Bazen zarar vermemek de iyiliktir. Yani imkan var, güç var. Karşı taraf hak etmiş ama insan hiçbir şey yapmıyor. Onun hak ettiği zararı vermiyor ya da onun hak ettiği cezayı vermiyor. O da bir iyiliktir. Neticede yine karşı tarafın faydasına bir durum söz konusu
affetmek
oluyor.
Affetmek de iyiliktir diyorsunuz.
Tabii
yani.
Affetmek de iyiliktir. Bu anlamda baktığımızda iyilik, ilginç bir şekilde iyilik yapılan kadar iyilik yapan insana da çok iyi gelen bir şey. Mesela işte beyin görüntüleme çalışmaları yapılıyor. Bakılıyor, bir insan keyif aldığı bir şeyi yemekten ne kadar zevk alıyorsa, beyni nasıl aktive oluyorsa, beyinde hangi noktalar uyarılıyorsa, iyilik yaptığı zaman da aynı noktalar uyarılıyor. Dolayısıyla ben çikolata mı yiyeyim, birine iyilik mi yapayım, nihayetinde aynı duyguyu hissedeceğim. Ben bilirim yani. Ama bir tarafında bir insana faydalı olmak var, bir tarafında kilo almak var. Kilo almaktan daha mantıklı bir insana faydalı olmak. Ama burada tabii üzerinde belki önemli durmamız gereken kritik bir nokta var. O da şu: bu dönemde kötülük yapmak iyilik yapmaktan daha kolay hale geldi. Kötülük yapmak daha beklenir hale geldi. Bu doğrusu korkutucu bir şey. Yani hiç tanımadığınız bir insanla karşılaştığınızda ondan iyilik değil kötülük bekliyor insanlar. Veya ona karşı kendini korumaya almaya çalışıyor. Bu büyük sıkıntımız. Daha zorlaşır hale geliyor. İyilik yapmak için ekstra bir gayret göstermek gerekiyor. Kötülük yapmak için, kaba olmak için, anlayışsız olmak için, sabırsız olmak için, kötü konuşmak için hiçbir gayrete gerek yok. Şu anda insanlar İnanılmaz rahat bir şekilde kabalık yapabiliyorlar, anlayışsızlık yapabiliyorlar, sabırsızlık yapabiliyorlar. Ama zaten onlardan da bu bekleniyor. Sokakta hiç tanımadığımız insandan güler yüz olmasını beklemiyoruz, selam vermesini beklemiyoruz, yardım etmesini beklemiyoruz, yol vermesini beklemiyoruz, anlayışlı, sabırlı olmasını beklemiyoruz. Nazikçe, iltifat, mültefit bir şekilde konuşmasını beklemiyoruz. Tam tersini çok rahat bekliyoruz. Bu şu demektir: İyilik yapmak kötülük yapmaktan daha zor hale gelmiştir.
Evet.
Dolayısıyla bunu yıkmak için üzerinde durmamız lazım. Bunu tam tersine çekmek için mücadele etmemiz lazım. Öbür türlü ne biz, ne çocuklarımız, ne sevdiklerimiz mutlu bir toplumda yaşayamayız. Biz bu toplumda nefes alıyoruz. Dolayısıyla bu toplumun içinde nefes alıyorsak, bu toplumun içindeki kirden pastan da nasipleneceğiz, zarar göreceğiz. İyilikten, güzellikten de nasipleneceğiz, fayda göreceğiz. O yüzden iyilikten, güzellikten fayda görelim, kirden pastan zarar görmeyelim için toplumu değiştirmeye dönük bir iyilik gündemi oluşturmamız lazım. Nasıl bir iyilik gündemi oluşturabiliriz? Bunun derdini taşımamız lazım. Bakın, geçen bir dostumuz şöyle bir başından geçen hikayeyi anlattı. Karşı tarafta Avrupa yakasında bir işim vardı dedi. İşim erken bitti dedi. Baktım bir iki saat vaktim var, gittim Eyüp Sultan'a dedi. Eyüp Sultan'da bir namaz kıldım dedi. Namazdan sonra orada bir çaycıda çay içtim dedi. Çay içerken arka masaya iki tane teyze geldi, yaşlı teyze geldi. O gittiğimiz yerde hizmet self servis, yani herkes kendisi alıyor, öyle oturuyor. Fakat teyzeleri onu bilmiyorlar, oturmuşlar, bekliyorlar. Garson gelsin de onlardan ne istediğini sorsun diye. Arkadaş anlamış, gitmiş onlara, demiş ki ne içersiniz demiş, size çay alayım demiş. Kadın demiş ki ne münasebet demiş, sen niye bize çay alıyorsun demiş. Bak sen işte demiş. Peki demiş arkadaşım, oturmuş. Bunlar 10 dakika daha beklemişler, hala gelen giden yok. Arkadaşım da bunun üzerine onlara hiçbir şey demeden gitmiş, iki tane çay almış, bir tane simit almış, bir tane poğaça almış, getirmiş onlara. Demiş ki bakın burada self servis. Onlar size bakmazlar, ben size buyurun çayınızı getirdim, simitinizi getirdim, afiyet olsun demiş. Kadınlar şöyle bir şaşırmışlar. Oturmuş, bakmışlar, çayı içmişler. Ondan sonra arkadaşım tekrar yerine oturmuş, çayını içmiş, tam kalkıp gidecek. Kadın bir dakika gitme bakayım sen demiş. Buyurun demiş. Senin adın ne demiş. Demiş benim adım şu. Niye sordunuz hayırdır demiş. Ben demiş her namazımdan sonra sana ismen dua edeceğim o yüzden sordum demiş. Niye demiş bana ismen dua ediyorsunuz. Demiş ki sen demiş bize çay ister misin çay alayım size diye sorduğunda ben kötü bir insan olabileceğini, kötülük yapabileceğini, bizi kandırabileceğini, aldatabileceğini düşündüm. Hakikaten samimiyetle, iyi niyetle, bedelsiz bir şekilde, hiçbir şey beklemeden bize çay alıp getireceğini, iyilik yapacağını düşünmedim. Ama baktım ki sen hakikaten samimi bir şekilde, hiçbir şey beklemeden bize iyilik yaptın ve hiçbir şey beklemeden de gidiyorsun. Dünyada böyle insanların Allah sayısını arttırsın diye, sana Allah güç kuvvet versin, işlerini kolaylaştırsın diye ismen dua edeceğim demiş. Hakikaten büyük hediye. Ama burada çıkarmamız gereken önemli bir ders var. Genel olarak algı, kim bana nasıl kötülük yapacak? Birisi bir iyilik teklif ettiğinde, birisi bir güler yüz gösterdiğinde, birisi bir yakınlık gösterdiğinde hemen korumayı alıyoruz kendimizi, hemen tedirgin oluyoruz. Geçen yine bir dostumuz diyor ki köye gittim diyor. Köyde bir delikanlı, selamünaleyküm abi dedi diyor, geçti yanından. Ben seni tanıyor muyum dedim diyor. Yok abi kusura bakma ağız alışkanlığı demiş çocuk. Bu sefer ben utandım diyor. Selam veren çocuğa ben hesap soruyorum sen niye bana selam verdin gibi. Ya arkadaş sen kusura bakma böyle alışkın değiliz tanımadığımız insanlar bize selam versin. İyi yaptın sağ olasın var olasın demiş. Ama hakikaten baktığımızda iyilik yapmak ayrı bir efor istiyor. Çünkü iyilik beklenmiyor artık. O yüzden iyilikle alakalı ben birkaç tane meseleyi ciddi olarak yeniden düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan birincisi, iyiliği bir gündemimize alalım. Diyelim ki ben bugün iyilik yapacağım. Elime geçen her fırsatta iyilik yapacağım. Elime geçmezse elime geçmesi için imkan oluşturmaya çalışacağım. Böyle bir niyet edeceğim. Bir boşluğum mu var? Bir dakika, iki dakika, üç dakika. İyilik yapmaya çalışacağım. Nasıl iyilik yapacağım? İyilik yapmak için etrafıma bakacağım. Kime nasıl iyilik yapabilirim? Bu tatlı bir söz olabilir, bir selam vermek olabilir, bir ihtiyaç söz konusu o ihtiyacı görmek olabilir, bir yol vermek olabilir, her şey olabilir. Ha, onun dışında günlük hayatımda araba kullanırken birisi mi geçecek? Bir dur, 10 saniye. 10 saniyede iyilik yapma imkanı var. Bir selam ver, 2 saniye. 2 saniyede iyilik yapma imkanı var. Karşıdaki adam önüme kırdı. Basma kornaya. Kötü söz söyleme. 3 saniyede iyilik yapma imkanı var. İyilik dediğimiz şey böyle oturup uzun vakitler harcamamız gereken bir şey değil. 10 dakika, yarım saat, 1 saat, 5 saat falan ayırmamıza gerek yok. Tabii o tarz iyilikler de var. O tarz iyilikler yapma imkanı, özgücümüz varsa ne kadar güzel. Onlardan da geri tutmayalım kendimizi. Ama vaktim yok, çok meşgulüm, aman aman çok meşgulüm. O zaman kısa süreli İnsanlara gönüllerini hoş edecek, gönüllerini alacak 10 saniyelik, 5 saniyelik, yarım dakikalık, 1 dakikalık iyilikler yapmaya gayret edelim. Bu çok kolay, ücretsiz, hiçbir zahmeti, külfeti olmayan şeyler. Dolayısıyla birinci olarak iyilik gündemimiz olsun. Ben bugün bir iyilik yapayım, bugün 5 iyilik yapayım, bugün her fırsatta iyilik yapayım diye böyle bir gündemimizi alalım. İkincisi, dediğim gibi iyilik yapmak kötülük yapmaktan daha zor. O yüzden insan kendine iyilik yapmamak için bahane bulabilir. İşte selam vereceğim havada kalacak, adam selamımı almayacak. Güler yüz göstereceğim, adam bana gülmeyecek. Bir şey söyleyeceğim, cevap vermeyecek. Olsun, yani ben o cevap versin diye değil, o selamımı geri alsın diye değil. Kendim doğru bir insan olduğum için, kendim iyi bir insan olduğum için, bana bu yakıştığı için iyilik yapıyorum. O yüzden karşımdakinin anlayıp anlamamasını beklemeden, karşılık verip vermemesini beklemeden iyilik yapmaya çalışmak lazım. Karşı taraf hak etmese bile, karşı taraf anlamasa bile, karşı taraf şükran niye duymasa, hocam? Minnettar hissetmese bile.
Yani bu çok zor bir şey söylüyorsunuz.
Zor bir şey söylüyorum tabii.
Hani geçen bir yerde de okudum, hatırlayacağın iyiliği yapma diyor.
Evet.
Nazan Bekiroğlu'nun bir sözü. Evet. Niye ama? Yani bunun, çünkü tabii ki karşılıksız olmak da zaten niye sorulmaz ama siz bunu bir şeye hikmetten söylüyorsunuz tabii mutlaka. Ki. Çünkü başta da dediniz yani insanın beyin fotoğrafları çekilmiş ve oradan evet. hareketli bir açıklama
evet.
yaptınız.
Evet. Evet.
Ben de en başta söylerken aslında onu açmak istedim. Uzamasın diye çok detaylandırmadım. Yani bir şeyi yaparken aslında bize başka faydaları var o bir şeyin. Hani tabii. işin o boyutu da çok kıymetli tabii. galiba değil mi tabii. hocam?
Şimdi bize, bakın inançlı insanlarız biz. Evet. Bizim inancımız diyor ki bir iyilik bir kötülüğü götürür.
Evet.
Dolayısıyla ben iyilik yaptıkça yaptığım yanlışlar silinecek. Dolayısıyla bana faydası tabii. olan bir şey. İkincisi kötülüğüm gitmedi, sevabım yazılacak. Büyüklerimiz ne diyor? İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir diyor. Bilir. Bu bilinecek.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki iyilik asla iptal olmaz. Evet. Boşa çıkmaz.
Evet.
Kötülük asla unutulmaz.
Evet.
İyilik de kötülüğü değerlendirecek olan Allah asla ölmez. O zaman dilediğini yap, ne yaparsan karşına çıkacak. İyilik de unutulmuyor, kötülük de unutulmuyor. Dolayısıyla bir şekilde bu iyilik benim karşıma çıkacak. Olayın manevi boyutu bu.
Evet.
Maddi boyutunda da bir iyilik yaptığım zaman ben iyi hissediyorum.
Evet.
Bana iyi geliyor. Psikolojik olarak bana iyi geliyor.
Güzel duygular biriktiriyorsun.
Güzel
kötü
duygular biriktiriyorum. Tabii.
Yani. Birikimin neyse de olsun sen
aynen
zaten.
Aynen öyle. Tabii. Kendimle ilgili iyi hissediyorum.
Evet.
Kötü bir insan olmadığımı düşünüyorum. İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Kendime genel olarak baktığımda iyilik yapmak beni daha enerjik kılıyor, daha moralli kılıyor. Beklentimi çok yüksek tutmazsam karşılık anlamında. Bir diğer mesele, bahsettim ya demin, biz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Bu toplumu değiştirmek zorundayız. Bu toplum iyilik yapa yapa değişecek. Bazen insan alışmadığından dolayı, fark etmediğinden, daha önce karşılaşmadığından dolayı herhangi bir iyilik gördüğünde nasıl karşılık vereceğini bilemeyebilir. O şaşkınlıkla selam verdim almayabilir. Güler yüz gösterdim bana gülmeyebilir. Ya da bu teyzelerin hikayesinin olduğu gibi amacın ne, niçin sen bana çay alacaksın, ne münasebet, otur yerine diyebilir. Ama bu onun kötülüğünden değil. Tamamen bilmediğinden, şaşkın olduğundan. Sonra minnettar olacak, sonra anlayacak, sonra fark edecek. Dolayısıyla ilk elde hemen ben netice almayı beklememem lazım. İlk elde hemen şükran duymayı beklememem lazım. Bir de iyilik alışveriş değil ki, iyilik veriş. Yani illa bir şey almama gerek yok. İlla ben ona iyilik yaptım, o da bana iyilik yapsın diye bir şey yok. O yüzden bu çerçevede bakarsak hiçbir şekilde karşılığını görmesek dahi karşılığını beklemeden iyilik yapmaya çalışmak lazım. Burada tabii beklenti meselesi uzun bir meseledir ama çok kısaca üzerinde durayım. En mutsuz insan en çok beklentisi olan insandır.
Çok önemli hocam.
Dolayısıyla hayattan, insanlardan, yaptığımız iyiliklerden, yaptığımız güzelliklerden beklentilerimizi arttırırsak o da şöyle olsun, o da şöyle anlasın, bu da böyle fark etsin, bu da şöyle minnettar olsun, şu da şöyle teşekkür etsin vesaire dersek orada yandık gittik yani çok büyük hayal kırıklıkları, çok büyük mutsuzluklar yaşarız. O yüzden beklentimizi minimumda tutarak benim beklentimle iyilik yapmak, yaptım mı yaptım, bitti. Geriye dönüp bakmayalım bile. Fark etsin, fark etmesin, anlasın, anlamasın hiç önemli değil. Bir diğer mesele, iyiliği gündemimize almak lazım dedik, programımıza bir şekilde koymak lazım dedik. 3 saniye, 5 saniye de olsa bir onunla alakalı vakit ayırmak gerek dedik. İkincisi, zorluğuna rağmen bırakmamak lazım dedik. Yani karşı taraf anlamaz, teşekkür etmez, fark etmez, garip anlar, yanlış anlar hiç problem değil. Biz emek vereceğiz, cesur olacağız. Yani bu konuyu ben çok önemsiyorum. İyilik yapma konusunda cesur olmamız lazım. Bakıyorsunuz insanlar trafikte öfkelenme konusunda hiç korkak davranmıyorlar. Adam bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, el kol hareketi yapıyor, oldukça cesur. Ama ben nazik olma konusunda, mütebessim olma konusunda niye korkak olayım? Niye cesur olmayayım? İyi olma konusunda niye cesur olmayayım? Bu dönem cesur olmak gerektiren, ekstra cesur olmamız gerektiren bir dönem. Dolayısıyla iyilikle cesareti yan yana getirip iyilik yapabilme cesaretine sahip olup cesur bir şekilde iyilik yapmaya gayret etmemiz lazım. Üçüncüsü, kenarından köşesinden bir bütçe ayırmamızda fayda var iyilik yapmak için. Karşı tarafın ihtiyacı olduğundan değil, karşı tarafa iyi geleceği için. Onunla insan zengin olmaz. Ayıracağımız küçük küçük şeyler, bir çay ısmarlama, bir küçük bir hediye verme veya bir simit alma, herhangi bir şey, her neyse, imkanımıza göre, ihtiyacımıza göre. Mesela bir arkadaşımız bahsetti, dedi ki ben dedi benzinliğe gittiğimde dedi, pompacı benzinini doldururken ben içeriden gidip çikolata alıyorum, ona hediye ediyorum dedi.
Ne kadar güzel.
Yani ya. Çok güzel bir şey.
Tam Müslümanca yani.
Tabii, kaç lira? 1 lira, 2 lira. 2 liraya bir insanın gününü düzelttin, moralini düzelttin, enerjisini arttırdın.
Evet.
Bir insanın hayata, insanlara bakışını değiştirdin.
Tabii.
Dolayısıyla küçük küçük bütçeler ayırmak lazım. 1 lira, 2 lira çok değil. Ve bu bütçeleri, yine ben önemsiyorum bu konuyu, istemeyene vermek lazım. İstemeyene. Kim istemiyorsa onu bulmak lazım. Mesela pompacı bana çikolata al demiyor. Pompacıya çikolata almak lazım. Ya da teyze demiyor ki bana çay al, teyzeye çay almak lazım. Dolayısıyla bu istemeyene vermek, bu şekilde bir bütçe ayırmak da benim çokça önemli gördüğüm konulardan bir tanesi. İsteyene de istemesini bitirecek şekilde yardım etmek lazım. Mesela Yeşilay olarak biz bir kampanya yaptık. 1 liran var mı kampanyası? Dediğimiz şu, bağımlılar genelde 1 lira 1 lira insanlardan isteyip toplayıp bağımlı oldukları maddeleri alıyorlar. Biz de diyoruz ki onlara 1 lira vermeyin, bağımlılıkla mücadele eden kuruluşlara 1 lira verin.
Hmm.
O 1 lira çünkü bir şeye karşılık gelecek. Küçük görünüyor ama versem ne olur diyorsunuz ama bir şeye karşılık geliyor. O yüzden bağımlılıkla mücadele eden kurumlara o 1 lirayı verseniz o kurumları çok güçlendirmiş, o kurumları ayağa kaldırmış, bağımlılıkla mücadelesine destek olmuş olursunuz. O yüzden istemeyene yardım etmek, isteyenin de istemesine gerek kalmayacağı şekilde çalışan kurumlara yardım etmek lazım. Bunu da ben doğrusu önemli görüyorum. Bu konuda iyilik nöbetçiliği diye bir çalışma var malumunuz.
Evet.
Hacıbadem Koleji'de olarak da siz de çok sağ olun desteklediniz o yayılması için, kartlarının basılması için vesaire. İyilik nöbetçiliği nedir? Bir insan hiç tanımadığı bir insana, hiçbir beklentisi olmayan bir insana bazen onun da farkında olmadan bir iyilik yapıyor. Ve iyiliğin neticesinde ona bir kart veriyor. O kartın üzerinde şöyle yazıyor. Ben seni hiç tanımadan iyilik yaptım. Lütfen sen de hiç tanımadığın bir insana bir iyilik yap. Ne olduğu önemli değil. Ve arkasına ismini yaz, tarihini yaz. Bu kartlar dolaşıma girdi. 5 tane oldu mu bitiyor. 5 tane satır var. Yani 5 kişi birbirine iyilik yaptı mı kart bitiyor. Ondan sonra gönderiyorlar. Bu kartı organize eden arkadaşların web sitesi, mail adresleri var. O kartlardan o kadar güzel geri dönüşler geldi ki İstanbul'dan başlayıp Anadolu'nun her yerini gezdi kartlar. Yurt dışına çıktı, İtalya'ya gitti, Amerika'ya gitti, Fransa'ya gitti. Buradan çıkıyor kart, birisine çay ısmarlıyorsunuz Üsküdar'da, ikinci kişi İtalya'da başka birine iyilik götürüyor. Sadece ülkemiz, toplumumuz değil, dünyayı da değiştiriyoruz iyilikle beraber.
Tabii, tabii.
O yüzden iyilik öyle bir güce, etkiye sahiptir ki bütün dünyanın iklimini değiştirebilir. Bu nedenle benim kanaatim bu iyilik meselesini ciddi olarak gündemimize alalım. Birbirimize yapabildiğimiz kadar iyilik yapalım. Gösterebildiğimiz kadar anlayış gösterelim. Ve birbirimizi iyilik konusunda teşvik edelim. Şayet bir şey konuşacaksak bunu konuşalım.
Tabii.
Şimdi bazen insanlar bir araya geliyorlar. Diyorlar ki ben şuraya tatile gitmek istiyorum diyorlar. Ya da ben diyor şu arabayı almak istiyorum diyor. Ben diyor şu evi almak istiyorum diyor. Ya da siyasetten konuşuyor ya da spordan konuşuyor. Kime ne faydası var? Hiç kimseye hiçbir faydası yok. Belki zararı var. Halbuki insanlar yine iyilik ki iyiliği gündemimize almanın bir parçası olarak söylemek istiyorum. Kime nasıl iyilik yapabileceklerini konuşsalar ya da iyilik fikirlerini birbirlerine anlatsalar ya da iyilikle alakalı güzel örnekleri birbirine anlatsalar insanlar birbirlerinden örnek alıp o iyiliği yapma yoluna giderler. Mesela bakın çok basit bir şey. İnsanın belki aklına gelmez, çok küçük bir şey olarak görür ama hakikaten bir iyilik fikridir. Demin bahsettiğimiz pompacıya çikolata alma meselesi ya da hiç bilmeyen bir teyzeye çay getirme meselesi veya başka bir şey. Başka bir arkadaşım anlattı yine, çok hoşuma gitti. Diyor ki metroda gidiyorum diyor. 3-5 tane öğrenci Anadolu'dan gelmişler, İstanbul'a ilk kez gelmişler, İstanbul'da hiçbir şey bilmiyorlar. Yemek yemeye gideceğiz diyorlar diyor ama diyor bütçeleri diyor nereye gitsek ucuzdur, İstanbul'da bilmiyoruz, kazık yemeyelim falan diye konuşuyorlar diyor. Metrodan indik aynı durakta, dedim ki çocuklar bakın siz İstanbul'a yeni gelmişsiniz. Şurada, buraya yakın şurada bir restoran var, oraya gidin. Ben şimdi sahibine telefon açacağım, para da ödemeyin demiş. Sahibine telefon açmış, Demiş ki, ben şimdi sana 5 tane öğrenci gönderiyorum. Bu çocuklar istediğini yesin. Ben ödeyeceğim demiş. Sahibini tanıyor. Mesela bu da güzel bir iyilik fikri. Bu tür güzel örnekleri mümkün olduğu kadar konuşalım. Gündemimize alalım. Hayatımızı paylaşalım. Çocuklarımıza anlatalım. İyilikleri, güzellikleri anlatalım. Çocuklarımız öbür türlü nasıl kötülük yapılır öğreniyorlar.
Evet.
Maalesef haber bültenlerinde veya konuşma içeriklerimizde bir şekilde insanlar nasıl kötülük yapmışlar, nasıl kabalık yapmışlar, nasıl hainlik yapmışlar, bunlar gündeme geliyor. İlla ki hain insanlar da var, illa ki kötü insanlar da var ama ben %100 eminim, zerre kadar şüphem yok. Dünyada iyilik her zaman kötülükten daha fazla oluyor.
Maalesef
iyilik yapan insan sayısı her zaman kötülük yapan insan sayısından daha fazla.
Maalesef işte iyiliğin bir kaderi var. İbrahim Tenekeci'nin yazılarında da çok geçiyor hocam. İyilik dilsizdir diyor, yetimdir diyor, sessizdir diyor. Yani böyle bir kaderi var. Çünkü hani bir kasa elma hep anlatılır ya hocam, bir çürük elma oldu mu hepsini götürüyor. Kötülüğün yayılma hızı iyiliğin yayılma hızına göre biraz daha fazla. Böyle bir durum da var. Dolayısıyla hocam biraz da... Hani bir söz vardır ya, siz de bilirsiniz, kötülerin en büyük yardımcısı hiçbir şey yapmayan iyilerdir diye. Yani,
tabii.
Hocamın dediği şey çok önemli. Önce biz kendimiz iyi olacağız ama iyilik ve cesareti birleştirme şeyiniz vardı ya hocam. Yani iyilerin de çok cesur olup bunu, yani kötülerin o pervasızlığı var ya tabii, kötülükle alakalı.
Tabii.
Bunun üç misli fazla iyiliklerin böyle bir iyilerin böyle bir tarafı olması lazım ki alt edilebilsin.
Evet.
Yoksa kendi kendimize iyi olmak da bir şey değil. Yani o hani çikolatayı pompacıya vermek mükemmel bir şey.
Hmm.
Mükemmel bir düşünce. O mükemmel bir insan. Ama o tür insanları çoğaltma yoluna gitmek. Onun için o iyilik nöbetçiliği kartları çok güzel bir örnek.
Çok güzel.
İyilerin böyle projelere de girmesi lazım, girmesi değil mi hocam?
İşte yani, sosyal girişimcilik sizin de çok aşina olduğunuz, derslerini verdiğiniz bir kavram. Sosyal girişimcilik meselesini ciddiye alalım.
Evet.
İyiliğin reklamını yapalım.
Evet,
o yüzden
konuşalım
diyorum. Gündemimizi alalım diyorum.
Evet. Ben zaten siz söylüyorsunuz, vurgu yapmak için açtım şeyi.
Çok
yani
sağ olun. İyiliğin reklamını yapmamız lazım. Çünkü kötülük pervasızca, utanmadan her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Her yerde ben varım diyor. O yüzden zaten birbirimize güvenemez hale geldik.
Evet.
O yüzden hiç tanımadığımız bir insanla karşılaştığımızda İlk başta iyilik beklemiyoruz, kötülük bekliyoruz. Bu çok acı bir şeydir. Yani biz biliyoruz ki insan fıtraten temizdir. İnsan iyilik yapmaya meyyaldir. Bedenimiz de bunu söylüyor. İyilik yaptığı zaman mutlu oluyor insan. Peygamber Efendimiz de bunu söylüyor. Buyuruyor ki, iyilik yaptığında kalbinin tatmin olduğu şeydir, rahat ettiği şeydir. Kötülük de seni rahatsız eden, kalbini yerinde tutturmayan şeydir. Dolayısıyla bizim fıtratımız, bizim doğamız iyilik üzerine kurulmuş. İyilik yaptığımız zaman mutlu olacağız, iyilik yapmadığımız zaman, kötülük yaptığımız zaman mutsuz olacağız. Hal böyleyken bu kadar doğamızda olan, bu kadar bizim ayrılmaz bir parçamız olan, bize bu kadar iyi gelen bir şey varken biz tutup kendimizden ve diğer insanlardan kötülük, kabalık beklememiz oldukça büyük hayal kırıklığıdır kendi namımıza, insanlık namına. Bunu tersine çevirmek bizim önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi.
Hocam bir şey okumuştum, siz buna katılır mısınız? Bir araştırmacının kitabında bu konuyla alakalı, söylediklerinizle alakalı. Başkalarına yardımcı olan, başkalarının problemlerini çözen insanların daha mutlu, daha uzun ömürlü, daha sağlıklı olduğu.
Tabii.
Bu Kemal Sayar'ın kitabında geçiyordu hocam, yanlış hatırlamıyorsam.
Bunlar hep araştırma sonucu.
Araştırma sonucu değil mi hocam?
Araştırma sonucu.
Yani böyle bir şey de var yani. Daha sağlıklı, daha uzun ömürlü. Bu ifadeleri çok iyi hatırlıyorum. Birkaç kere hatta çünkü seminerlerde kullandım bunları.
Şimdi batıda filantropi diye bir kavram var.
Evet.
Filantropi tamamen iyilikseverlik, yardımseverlik. Hmm. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bunun üzerine duruluyor. Ve insanlar kendilerini anlatırken veya başka insanları tanımlarken, mesela sanatkar der gibi ya da yazar der gibi filantropist diyor. İyiliksever diyor. İyiliksever ne demek?
Allah Allah.
İyiliği bir kitle hareketi haline getirmiş. İyiliği güçlü bir şekilde yapmış, cesur bir şekilde
aktif
yapmış.
Aktif iyi yani.
Aktif iyi.
Evet.
Hep iyi.
Evet.
Devamlı fırsat buldukça iyilik yapıyor.
Evet,
bu adama böyle yazar gibi, meslek gibi söylüyorlar bunu. Filantropist diyorlar bu adam. O yüzden biz iyiliği bir part-time iş gibi düşünmemiz lazım. Her fırsatta, her imkanımız olduğunda yapalım, iyilik biriktirmeye çalışalım. Çünkü iyi insan olmanın yolu iyilik yapmaktan geçiyor. İyi bir insan olmayı kim istemez? İyi bir insan olmak istiyoruz hepimiz.
Tabii yani doğru. Ne, yani onu iyi olmak için, iyi bir sporcu olmak için bol bol spor yapmak
aynen
gerekiyor
öyle,
ya.
Aynen.
Değil mi hocam? İyi bir insan evet. olmak için de dediğiniz gibi bolca iyilik yapmak
kesinlikle
gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Yani hepimiz iyi bir insan olmak istiyoruz. Bütün mücadelemiz iyi bir insan olmak için. Nihayetinde hiçbir şey kalmayacak bizden geriye. İyiliklerimiz kalacak.
Çok güzel.
Dolayısıyla iyi bir insan olmanın yegane yolu ne kadar çok iyilik yapabilirsek, iyiliğimizi ne kadar arttırabilirsek, kötülüğümüzü ne kadar azaltabilirsek o kadar amacımıza ulaşmış olacağız. O yüzden bu iyilik gündemimiz meselesini ben ciddi olarak düşünelim, iyiliği gündemimize alalım. İyilik bir şekilde dilimizde, davranışımızda dönsün dursun, iyiliğin olmadığı bir hayatı, iyiliğin olmadığı bir günü, hatta iyiliğin olmadığı bir saati düşünmemeye çalışalım. Evet. Elimizden geldiğince iyiliği küçük küçük saniyelik iyilikler yapalım. Vakit ayıralım, cesur olalım, gayret edelim, emek verelim ve insanlar hakkında da iyilik bekler tarzda düşünelim.
Evet.
Yani karşı karşıya geldiğimizde insanlar kötüdür demeyelim. Bir de yine demin söylediklerimizi tekrar etme anlamında fakat altını çizmemiz gereken bir konu olduğu için söylüyorum. İlla tanıdığımıza iyilik yapma derdinde olmayalım.
Evet.
Tanımadığımız insanlara da mutlaka ama mutlaka iyilik yapmaya gayret edelim. Karşımıza çıkan her insanın bizim üzerimizde bir hakkı var. Bir şekilde yolumuz kesişmiş, bir şekilde karşımıza çıkmış. O yüzden onu iyi değerlendirme anlamında o karşımıza çıkan insanlara ne kadar iyilik yaparsak, elimizden ne geliyorsa, hiçbir şey yapmadık, dolaşalım selam verelim, dolaşalım güler yüz gösterelim, dolaşalım bir insanın yükünü kaldıralım, dolaşalım bir insana çay ikram edelim. Daha da fazla imkanımız varsa daha fazla şey yapalım ama bu iyilik meselesini ciddi olarak gündemimize alıp mümkün olduğu kadar hayatımıza sokmamızda fayda var.
Evet, hocam gerçekten çok güzel bir konuya temas ettiniz bugün. Birbirinden önemli şeyler bu söyledikleriniz. Bir zafiyet de bizim için. Hele büyük şehirlerde yoğun iş hayatında evet. iyilik yapmanın bir saatini ve vaktini de bekleme evet. gibi bir şey de oldu
maalesef,
insanlarda.
Maalesef.
Ramazan ayı gelsin ki ya. Erzak dağıtalım. Veyahut da efendim işte kurban gelsin ki bağışta buluşalım, evet. bulunalım. Bir de hocam şöyle bir problem
veya
var.
Veya vakit yok diyorlar. Ha, veya vakit. Enerji yok. Ya vakitle enerjiyle ne alakası var iyilik yapmanın?
Değil mi hocam? Şimdi aslında parmağın ucunda her şey değil mi? Her i̇yilik şey, yapmayı tabii. parmağın ucuyla, klavyelerle bile çok rahat yapabiliyor tabii. insanlar şimdi.
Mesela çok özür dilerim. Sizinle geçen konuştuğumuz mesele. Yani siz demiştiniz ya ben arabada giderken akrabalarımı arıyorum.
He,
ne
evet,
kadar güzel
evet,
bir şey.
Evet, evet,
yani
evet.
arabada bir vakit var. Bu boş vakti bir şekilde değerlendirmek lazım. Kim ne yapayım? Akrabalarımı arayıp hallerini hatırlarını sorayım. Şu anda kimse birbirini işi düşmeden aramıyor. Siz ne güzel. İşiniz düşmeden, herhangi bir şey beklemeden, bir şey istemeden akrabalarınızı arayıp hatır soruyorsunuz. Bu hiç ne para kaybettiren bir şey,
evet.
ne enerji kaybettiren bir şey, ne hususen özel vakit ayırmanız gereken bir şey. Vakti değerlendirdiğiniz ama bir sürü insanın gönlünü yaptığınız bir şey.
Hocam şimdi sonlara yaklaştık ama bir şey daha size sorayım hem gündem yapmış olalım.
Buyurun
burada önemli iyilikle alakalı. Bir de hocam günümüz insanının şöyle bir problemi var ben sanki öyle görüyorum. Bana öyle geliyor diyeyim. Böyle bir problemi yok da bana öyle geliyor. Kurumlara havale etmek, iyilik duygularını... İşte bir takım şeyleri kurumlara havale etmek. Bu da çok büyük bir problem mi sizce? Yani bir şey yapacaksınız işte falanca teşkilat var, falanca vakıf var, falanca örgüt var. Halbuki insan fert olarak dini anlamda baktığınızda da fert olarak muhatapsın. Yani Rabbinin huzuruna çıktığında hiçbir kurum, kuruluş, abi, büyük, yetkili yanında olmayacak. Tek başına turnikeye gireceksin
tabii,
yani orada.
Tabii.
Dolayısıyla toplumsal olarak ortaya çıkan problemlere veya işte bir takım kötülüklere müdahale etmek için belli kurumların olması insanların bu duygularını çok mu pörsütüyor mu acaba? Veyahut da biz mi yanlış yapıyoruz? Bu kurumlar faydalı da biz mi bu duygularımızı çok vesile, bahane gösterip o kurumları çok harekete geçmiyoruz sanki?
Yani benim acizane kanaatim dünya denge üzerine dönüyor.
Evet.
Kurumları yaşatalım, iyilik yapan kurumları ama ruhumuzu öldürmeyelim.
Evet, güzel.
Ruhumuz bizatihi iyiliği yaparak, iyiliği görerek, iyilik için eziyet çekerek veya yanlış anlaşılmaya rağmen veya korkmaya rağmen veya terslenmeye rağmen bir şekilde iyilik yaparak ruhumuzu dirilteceğiz. Öyle iyi insan olacağız. Sadece mal vererek kurumlara malımızı temizlemiş oluruz. Ruhumuzu temizlemiş
değil
olmayız.
Doğru.
Ruhumuzu temizlememiz için elimizi de sürece katmamız lazım.
Değil
dilimizi
mi?
De sürece katmamız lazım. Kalbimizi de sürece katmamız lazım. Ve bizatihi işin içinde olmamız lazım.
Çok güzel.
Öbür türlü uzaktan kumandayla Ancak malımız temizleriz ama bizim esas iyilik yapmaktan kastımız ruhumuzu da temizlemek. Sadece malımızı temizlemek değil, ruhumuzu da temizlemek. Bir de her şeyin paylaşılması iyiliktir. Şimdi kurumlara nasıl yardım yapabilirim ben? Maddi yardım yapabilirim. Malımı paylaştım. Sağlığımı da paylaşacağım. Neşemi de paylaşacağım. Enerjimi de paylaşacağım. Bilgimi de paylaşacağım. Değil mi? Bunların hepsinin iyilik versiyonları var. Neşeliyim bugün. O neşemi paylaşmam lazım bir iyilikle beraber. Çünkü o neşenin hakkı odur. Artması için bunu yapmam lazım. Kaybetmemek için bunu yapmam lazım. Sağlığımın getirdiği imkanları o imkanı olmayan biriyle paylaşmam lazım. Boş vaktim varsa o boş vaktimin getirdiği imkanı olmayan birisiyle paylaşmam lazım. Her neyse. Ama ben de ne güzellik varsa onu paylaşmam gerekiyor. Bugün çok neşeliyim, şu kuruma yardım edeyim. Para yardımı yaptın, neşe yardımı yapmadın ki. Neşe yardımı başka bir şey. Neşe yardımı da yapmak lazım, neşeyi de paylaşmak lazım. Morali, ümidi de paylaşmak lazım, heyecanı, bilgiyi de paylaşmak lazım. O yüzden her şey kendi cinsinden paylaşılır. Her iyilik kendi cinsinden olur. Bunu da unutmamak lazım.
Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Değerli dinleyenlerimiz, değerli hocamız Mehmet Dinç Bey ile İnsan Bu programını dinlediniz Erkam Radyo'da. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.